Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünya'nın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Dünya Gazetesi CEO'su Burcu Kösem ile gerçekleştirdiğimiz bir özel yayının kaydını sizlerle paylaşacağım. Burada Burcu Hanım'ın sorularını yanıtlıyorum. NFT'ler, kripto paralar, stagflasyon ve en önemlisi dolar ve doların geleceği hem Türkiye'de hem dünyada nasıl olabilir konularını birlikte konuştuk. Yayının hemen ardından küçük de bir notum olacak yine dolarla ilgili. Birlikte isterseniz röportajı izleyelim.
Merhabalar değerli izleyenler. Meselemiz ekonomiye, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün çok değerli konuğum, ekonomi gazetecisi Erkan Öz ile bir aradayız. Erkan Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Çok teşekkürler Burcu Hanım, hoş bulduk. Bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum.
Biraz kripto paralardan konuşalım istiyorum. Çünkü herkesin kulak kesildiği, merak ettiği ve bugünlerde özellikle piyasalardaki son dönemlerdeki sıkıntılı durumlarla birlikte daha da ilgi duyduğu taraf kripto paralar oldu. NFT, altcoin'ler ve tabii ki elbette ki Bitcoin hem merkeziyetsiz olması hem de blok zincirini hayatımıza sokmasıyla birlikte aslında birçok insana da kolay para kazanmanın yolunu açmış oldu. Ama şimdi altcoin'lerle ilgili özellikle çok spekülatif olduğu konuşuluyor uzmanlar tarafından ve bunların çok yakın zamanda silinebileceği, hayatımızdan silinebileceği de konuşuluyor. NFT'lerle ilgili de NFT'ler evet izleyenlerimizin de bildiği gibi sanatsal kavramı sanal parayla aslında birleştirilen bir kavram. Yine onlarla ilgili de aslında çok rasyonel olmayan bir tabanı olduğu konusunda görüşler var. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Yine Bitcoin'le ilgili de görüşlerinizi merak ediyorum. Geleceğiyle ilgili bizi neler bekliyor?
Tabii dediğiniz gibi ekonomiler bir toparlanma sorunu yaşıyor. Pandemi daha tam olarak bitmiş değil. İnsanlar evlerini hala eskisi gibi terk etmiş değiller. Çoğu evinde kapalı kalmış durumda. İşte yurt dışındaki ülkelerde birçoğunda insanlara çalışmadıkları halde bir sürü para verildi. Bunlar da değerlendirmek için yer arıyorlar ve kripto paralarda yükseliş sezonunda olduğu için Bitcoin şu anda çok cazip geliyor. Çok kısa yoldan para kazanma yolu gibi görünüyor. Bazıları bunu hakikaten çok çabuk ve kısa yoldan para kazanarak değerlendiriyorlar. Fakat bazıları da çok çabuk ve kısa yoldan paralarını kaybediyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Dediğiniz gibi altcoin'ler ve NFT'ler bu işin kaygan kısmı. Ama öncelikle de şunu belirtmek gerekiyor. Kripto paralar her ne kadar ben başarılarına, işte çok çekici olduklarına, büyük fırsat olduklarına belki en çok konuşan kişiyim ama bir yandan şunu da hep söylüyorum. Kripto paralara veya bir başka yatırım aracına ihtiyacınız olan paralarla yatırım yapılmaz. Yani sağlığınız için, çoluğunuzun, çocuğunuzun geleceği için, işiniz için, askerlik için, evlenmek için vesaire biriktirmiş olan paralarla bu işlere asla girilmez. Borç alarak girilmez. Efendim birilerinin söylediği tiyolarla vesaireyle girilmez. İşte bir insan size birkaç tane coin söyler, birkaç tanesi tutar. Ondan sonra bütün varınızı, yoğunuzu son söylediği coin'e koyarsanız o tutmaz. Bunu kasti olarak yapabilir veya şanstır, belli olmaz, tutmaz. Bunlar zaten yatırımın ABC'si. Bunları zaten baştan şey yapacağız. Yani bu altcoin'lere, NFT'lere falan geçmeden önce. Yine böyle işte türev işlemler, opsiyonlar, kaldıraçlar falan filan. Bunları çok uzmanı değilseniz ki yatırımcının %99.99'unun bunun uzmanı olması da mümkün değil. Siz benden çok daha iyi bilirsiniz. Bunlara da girmeyin. Bu da çünkü aslında bir nevi borç alarak adeta kumar oynamak gibi bir şeydir. Ve ondan sonra şimdi altcoin'ler ve NFT'lere gelirsek elbette altcoin'ler Bitcoin'den ya da Ethereum'dan daha az hacimli oldukları için daha küçük piyasa değerlerine sahip oldukları için hareketleri çok daha sert oluyor. Yani yukarı giderken de daha sert, aşağı düşerken de daha sert. Yani Bitcoin %5 artıyorsa bunlar %10 artabiliyor. Ama Bitcoin %2 düştüğünde bunlar yine %10 düşebiliyor, %20 düşebiliyor. O yüzden riskleri daha büyük. Tabii kazanç potansiyelleri de daha büyük. İşte bunları seçmek için kriterler var. Yani işte proje, arkasındaki ekip, bu iş yapacak bir şey mi üretiyorlar? Ekip gerçekten başarılı mı? İşte etraflarında onları takip eden bir sosyal medya kitlesi vesaire var mı? Vesaire vesaire. Böyle kriterleri var. Ama bütün kriterleri de uygulasanız kripto para piyasası adeta vahşi batı gibi, hiçbir düzenleme hemen hemen yok ve her şey olabiliyor. Tek bir altcoin'e böyle her şeyi yatırmak falan, bunlar çok tehlikeli hareketler olur. Projeye bakıp da ya ben bu projeyi 5 yıl sonra 10 yıl sonra da portföyümde tutabilirim, bu kadar iyi bir proje demediğiniz projelere böyle çok çok büyük yatırımlar yapmak, portföyünüzde büyük yerler vermek son derece tehlikeli olabilir. Bir yanlış görüş var. İşte bunların %90'ı yok olacak falan diye. Bizim şu anda gözlemlediğimiz, yani 13 yıldır bu kripto paralar var. Aksine bunların %90'ı hayatta kalıyor. Yani hiçbir işe yaramasalar bile bunlar hayatta kalıyor. Neden? Çünkü sahiplerine yükseliş sezonlarında çok büyük paralar kazandırıyorlar. Artışlar yaptıklarında. O yüzden sahipleri bunları kapatmıyor, bir şekilde yaşatıyor. Ama siz dikkatli olmanız lazım. Yani bu devam eden bu bir sürü projenin içerisinde çöp olanlarla çöp olmayanları doğru ayırabilmek gerekiyor. İşte ilk 50'de, yani piyasa değeri olarak ilk 50'de, ilk 100'de, ilk 200'de ki 11 binden fazla şu anda kripto para var bildiğim kadarıyla, olanları iyi takip etmek gerekiyor. Yeni çıkan projelere bakmak gerekiyor ama altcoin'lerle uğraşmak hakikaten bir mesai işi. Yani çok ciddi emek sarf etmek gerekiyor. Çok ciddi araştırma yapmak gerekiyor. NFT'lere gelirsek de bu da bu sezonun modası diyebiliriz.
Yeni trendi, evet.
Yeni trendi, evet. Şimdi kripto paralarda böyle sezonluk trendler var. Kripto paralarda asıl sürükleyici olan hala Bitcoin. En çok kullanılan para birimi çünkü Bitcoin. Yani Bitcoin çünkü durarak da kullanılıyor. Yani adam hiç hareket ettirmese de onu değer saklama aracı olarak kullanmış oluyor. Ve şu anda piyasa değeri de en büyük kripto para olduğu için zaten durarak da o bir kullanım yapmış oluyor. Bitcoin sürüklüyor. Bitcoin'in spillover etkisi diyorum ben bu trendlere. Yani taşma etkisi. Bitcoin değerinden biz de faydalanalım diye trendler çıkartılıyor bu şeyde. Altcoin'lerin çoğu da bu Bitcoin'in taşma etkisinden faydalanıyorlar. Tek başına ele alındığı zaman Bitcoin para birimi olarak da işte saniyede ya da dakikada en çok değeri hala transfer eden para birimi, Bitcoin'in taşma etkisinden faydalanmak için sezonlar içerisinde trendler oluşturuluyor. Mesela 2017 sezonunda bu trend ICO'lardı. Yani bir kripto para çıkartıyorsunuz, halka arz ediyorsunuz bu parayı. Daha ortada proje, işte blockchain hiçbir şey yok. Sadece diyorsunuz ki ben şöyle şöyle şöyle bir proje yapacağım. Bunu halka arz ediyorsunuz, token'ı satıyorsunuz. Sonra aldığınız parayla da projeyi yapıyorsunuz. Mantık buydu. Ve o ilk satın alanlar daha sonra çok kısa sürelerde o tokenları 50 katına, 100 katına vesaire sattıkları oluyordu. Ve bu furya haline gelmişti. Nasıl bugün NFT'ler var, o zaman da bu bir furya haline gelmişti. Yine ondan sonra DeFi ilk çıktığında böyleydi. DeFi ilk böyle önem kazandığında herkes o DeFi protokollerinin coinlerine saldırıyordu. Oradaki çok yüksek faiz oranlarına saldırıyordu. ICO'lar tamamen adeta yok oldu, biçim değiştirdi. Çünkü kanun koyucular bunlara karşı çıktı. Bunlar SPK tarzı kuruluşların denetiminde olması gerekir. İnsanlar dolandırılıyor. Yani paraları topluyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Sonra ortadan kayboluyorlar falan gibi. Birçok ya hadise oldu. İşte çok mesela 10 dolara o coin satıldı ICO'da. Artması gerekirken şak diye 1 dolara düştü falan gibi şeyler oluyordu. Sonra bir ara DeFi moda oldu. Şimdi NFT'ler moda oldu. NFT'lerde de aslında bu ICO'da, DeFi'da, NFT'lerde kripto paralar geliştikçe, işte bu blockchain her yere yayıldıkça ekosistemin çok önemli bileşenleri olacak şeyler. Yani bunlar boş şeyler değil. NFT'ler de öyle. Ama şu anda bu tamamen bir trend haline geldi. İşin içine, yani projenin içine NFT yazdığınız zaman değeri birdenbire sıçrıyor falan. İşte bunların hepsi şu anda Bitcoin'in yükselmiş olması ve bu müthiş değer artışından taşma etkisiyle neler koparabiliriz diye proje yöneticilerinin adeta meydana getirdikleri trendler. Ve burada doğru, yani gerçekten böyle yıllarca kalıcı olacak projeleri bulmak yine çok zor. Yani böyle birkaç tane JPEG tasarlayıp bunları işte yarım Ethereum'a bir blockchain'de üretip sonra da işte 20 katı, 50 katı fazla fiyatlarla şu anda satıyorlar ve bunların alıcısı oluyor. Ama şunu düşünmek lazım. Atıyorum, yani bilmiyoruz tabii ama diyelim ki bir yıl sonra Bitcoin bir düşüş sezonuna girdi ve geçmiş düşüş sezonlarında olduğu gibi %80-90 değer kaybetti. O gün o resimlere gerçekten sizin verdiğiniz gibi 20 katı değerini veren olur mu? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Mesela ben sanattan çok iyi anlamadığım için, yani bu eserin gerçekten sanatsal, dijital sanat olarak bir değeri var mı falan bilmediğim için ben bile çok o işlere girmiyorum yani. O yüzden dikkatli olmak lazım. Alıp satarken iyi düşünmek lazım. Yani bunu satıyorum ama bu gerçekten değerli bir şey mi? Yani bu fiyatı veriyorlar ama bu fiyatı eder mi diye de düşünmek lazım. Yani hakikaten öyle yapmak lazım. Şimdi sanatçılar giriyorlar bu piyasaya. İşte Cem Yılmaz girdi, başka sanatçılar girdi. Onlar muhtemelen daha uzun vadeli düşünüyorlar bu NFT meselesini. Çünkü NFT'ler ileride bir dağıtım mekanizması olacak gibi görünüyor. Yani bir sanatçı için yeni ürününü NFT olarak çıkarmak bir dağıtım aracı olacak artık bundan sonra. Yani eskiden neydi? Bir müzik veya işte bir komedi gösterisi olduğu zaman kasetler vardı. Bugünkü gençler kaseti görünce tanımıyorlar. İşte kasetler vardı, CD'ler çıktı, DVD'ler çıktı. Muhtemelen bundan sonra blockchain yaygınlaşınca önümüzdeki senelerde NFT bir sanatçının dağıtım mecrası olacak artık. Yani bir şeyi artık DVD'ye, şuna buna belki hiç koymayacak çok ileride. Belki bir süre beraber gidecek ama bir film de mesela NFT olabilir. Bir gösteri de NFT olabilir. Bir sanat eseri de NFT olabilir. Ama şu anda Cem Yılmaz da yani son derece basit ve primitif eserlerini satıyor. Belki koleksiyon değeri olabilir. Hani gerçekten sanatsal değeri var mı? Yani bu Cem Yılmaz da hani şey değil. Hani hedef alıyoruz gibi olmasın. Bir örnek sadece. Yani Türk izleyicisi biliyor diye. Bunu yoksa yurt dışında herkes yapmaya başladı. İşte sporcular, sanatçılar,
yani
hepsi.
Yani Cüneyt Özdemir bir yayınında Twitter'ı ile ilgili bu NFT olarak deneme yaptı. Bakalım benimki de satılacak mı diye. Ve onun da tweet'i satılmıştı NFT olarak.
Şimdi işte bunu şeyde denemek lazım. Evet. Bitcoin %80 düşerse o gün de satılacak mı o fiyatlara? Tabii. Orada yani bunu akıldan çıkarmamak lazım. Ha, uzak durun demiyorum. Çok bu da altcoin'ler gibi çok mesai isteyen bir iş. Yani gerçekten bu işi hakkıyla yapacaksınız. Yani bunun sanatçısını bileceksiniz, işte şeyini bileceksiniz ya da spor neyse o alandaki koleksiyon değerlerini bileceksiniz veya işte o sanatçının geçmişini bileceksiniz, araştıracaksınız veya işte bu NFT'ler artık oyunlarda kullanılmaya başlandı. O oyun projesini bir iş, yani bir şirket değerlemesi gibi bakacaksınız, ne kadar oyuncu var, buraya ne kadar oyuncu gelebilir vesaire. Hakikaten mesaili bir iş. Yani bana bu oyun tarafı daha şey geliyor, yani benim anlayabileceğim kısım gibi geliyor. Yani bir şirket değerlemesi gibi o oyunları değerlendirmek mümkün. Bunların potansiyelleri nedir? Buradan nereye gidebilir diye oyun projeleri bulmak bana daha kolay geliyor NFT ile alakalı. Ama tabii bu benim şahsi durumum. Yani başkası sanattan anlıyor olabilir, başkası spordan anlıyor olabilir, başkası koleksiyoncu olabilir. o açılardan yaklaşabilir olaya. Ama hakikaten bunlar dikkatli olunması gereken kaygan zeminler. Yani altcoin'ler de öyle, NFT'ler daha da öyle.
Aslında çok güzel bir yere vurgu yapıyorsunuz. Çünkü ben bugünlerde özellikle birçok insanın, biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi, sadece kenardaki veya yani bu parayı şu anda düşerse ne yaparım diye düşünmeyeceği paraları değil de evini satıp, arabasını satıp,
çok tehlikeli.
Da evet. İnanılmaz yükseliş trendinde, Kasım'da daha da çıkacakmış, bir anda işte 100 bin dolarları bulacakmış. O zaman satayım, bunu da koyayım, arabamı satayım, bunu da koyayım.
Çok yanlış, çok
bunu
yanlış.
Ödemedim, bunu da koyayım tarzında yaklaşanlar olduğunu görüyoruz. Bazen bizlere de mesaj olarak atıyorlar. Nasıl olacak? Ben şunu sattım. Sizce Kasım ayında gerçekten beklenen gibi çıkacak mı falan gibi. Bunlar çok riskli hareketler ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi aslında ne kadar çok kazanç gösteriyorsa o kadar çok risk vardır. Bu yüzden geleceğinizi ipotek altına alıp
alacak hareketler yapmayın. Yani.
Evet, altına imza atmayın, bu hareketleri yapmayın diye, evet, biz de burada altını çizelim. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslında bu bir mesai işi. Gerçek anlamda bununla ilgileniyorsanız ve biraz mesainizi de buraya harcayacaksanız, sadece bir tweetle hareket etmeyecekseniz, evet tabii ki yapın. Ama kendimiz de arada söylüyoruz, bu biraz da oyun. O yüzden varınızı yoğunuzu lütfen buna yatırmayın diye de tekrar altını çizmiş.
Aynen öyle.
Şimdi biraz da biliyorsunuz bugünlerde işte enflasyonla mücadele var küresel ekonomide ve parasal sıkılaşma önlemlerinden konuşuyoruz. Ve yılbaşından bu yana da aslında gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı olacağı yönünde söylentiler var ki bunları da yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi bu durumda kripto paraların, altının ve kurların seyri nasıl olur sizce? Bir de yükselen enflasyonla birlikte büyümede de momentum kaybı olabileceğini görüyoruz. Bu durumda dünya stagflasyona sürüklenebilir mi? Bu görüşe katılıyor musunuz? Bugün motorlarında en çok aranan kelime. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet.
Valla stagflasyon ciddi bir tehlike olarak önümüzde hakikaten, yani dünya açısından, Türkiye'de de durum onu gösteriyor. Bunun da sebebi şu, ben 2013 yılında bir kitap yazdım. 2020 Yeni Ekonomi, Büyük Kriz, Müthiş Fırsat diye. Yani dünya para sisteminde ve dünya ekonomisinde büyük sorunlar var zaten. Yani yapısal sorunlar. En büyük konu da, yani bu bir sorun mu değil mi, yani buna uyum sağlayamazsanız bu sizin için bir sorun ve dünyanın şu anda çok büyük bir kısmı da buna uyum sağlamadığı için sorun yaşıyor. Bu da nedir? Eski tip parasal sermaye çevrilmesiyle üretime dayanan para sermaye ya da kapitalizm, ne diyorsanız buna, sanayi ekonomisi, bu ölüyor. Bunun yerine para yerine bilgiyi kullanan, üretim için bilgiyi kullanan bir bilgi ekonomisi geliyor. Ve bu 1960'lardan beri geliyor. 70'lerde ilk işte büyük şoklarını verdi dünyaya. İşte 2000'ler ve bugünlere kadar da gittikçe de hızlanarak devam ediyor. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyeceğim. Ben o kitapta bu ana trendden dolayı ve dünyanın buna uyumsuzluğundan dolayı, özellikle de merkez bankalarının yaptığı bu gelişmeyi hiç dikkate almayan, sadece meseleleri para basarak çözmeye dayanan yaklaşımlardan dolayı 2020'den itibaren dünyanın yeni bir aşamaya geçeceğini, bunun büyük bir kriz olarak algılanacağını anlatmıştım o kitapta ve burada altın, gümüş ve Bitcoin'in çok ön plana çıkacağını o zaman, daha 2013 yılında anlatmıştım. Şimdi bunu yaşıyoruz ve şu anda olan şey şu: pandemi burada bir tetikleyici mekanizma olarak çalıştı. 1918'deki İspanyol gribi çok daha ağır bir pandemi olmasına rağmen, yüz milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmasına rağmen, ki biz daha şu anda herhalde 5 milyona henüz ulaştık mı ulaşmadık mı, son rakamları çok kontrol etmedim. Ve bugünkü gibi önlemler de özellikle Amerika'da alındığı halde o zaman böyle bir ekonomik tablo olmamıştı. Şimdi biz pandeminin de üstüne gelmesiyle zaten rahatsız olan özellikle bu eski ekonomi tarafında, sanayi üretimi tarafında rahatsız olan ekonominin iyice rayından çıktığına şahit oluyoruz. Rayından çıkınca ne oluyor? Enflasyon iki sebepten kaynaklanabilir Burcu Hanım.
Evet.
Bir, çok fazla para basıyorsunuzdur, ona göre üretim artmıyordur. İki, para miktarı sabittir ama üretim düşüyordur. Şu anda biz ikisini birden yaşıyoruz. Hem eski ekonomi gittikçe öldüğü için üretim düşüyor, hem de merkez bankaları hala taper falan dedikleri halde arttırarak, bazıları da yani mesela Avrupa Birliği falan filan tarafında arttırarak para basmaya devam ediyorlar. Bu durumda da ikili bir sıkıştırmayla karşı karşıyayız. Pandemi bitince, aşılar gelince herkes zannetti ki eski ekonomiye hop şak diye döneceğiz ama hiç öyle olmadı. Şu anda Amerika ve Çin özellikle beklenen potansiyel büyümenin çok altındalar ve her gün işte beklendiği kadar sanayi üretimi olmadığı, beklendiği kadar alışveriş olmadığına dair veriler yayınlanıyor. Ve işin can alıcı noktası da Çin'de düğümleniyor. Çin yönetimi bir merkezi kontrol ekonomisi uyguladığı için, her ne kadar işin içinde işte sermayedarlar vesaire de olsa da, bunları da tam bir zapt rapt altına almış durumda ve balon olduğu düşündüğü yerleri söndürme politikası izliyor şu anda. İşte teknoloji hisselerine bunu yaptı, şimdi Evergrande'i kurtarmayacağını beyan ederek, işaret ederek emlak sektöründe bunu yapıyor. Yani burada bir kaldıraçları azaltıyor, borç ve katlarını, işte bu türev işlemlerle yapılmış olan şeyleri aşağı indirerek bunu bir politik olarak benimsemiş durumda. Belki de bunu jeostratejik bir hamle olarak da yapıyor. Yani ben dünya ekonomisini durdurayım, yavaşlatayım, küçülteyim. Bu rakibim olan özellikle Batı ve Amerika'yı, işte Avrupa ve Amerika'yı vuracaktır diye belki düşünüyor. Bu çok önemli bir mesele. Çin durduğu zaman ne oluyor? Çin beklendiği kadar büyümediği zaman, yavaşladığı zaman, aşağı gittiği zaman ne olur? Çin para birimi değer kaybeder. Çin para birimi değer kaybettiği zaman da dolar ister istemez değerlenir. Yani bu Amerika'nın istediği bir şey değil ama dolar bütün dünyada değerlenir bu durumda. Ve bu durumda bizim karşımıza da böyle bir sorun çıkar. Yani Türkiye zaten şu anda işte bu yayını yaptığımızda dolar 9.30'lar civarında, inanılmaz hani birkaç yıl öncesine göre söylediğimiz zaman, buralara çıkacak dediğimiz zaman yok canım falan denilen seviyeleri geçtik ve bu söylediğimiz senaryo gerçekleşirse, yani Çin böyle kasti olarak da durdurmaya devam ederse, Amerika bir de bunun üzerine taper yaparsa, doları daha da dünyada az bulunan bir şey haline getirirse, hem büyümenin olmadığı, yeterince bulunamadığı, hem de enflasyonun dolarla birlikte sıçrama yaptığı bütün dünyada böyle bir stagflasyon sarmalı içine girebiliriz ve bu da Türkiye'de, tabii bunların hepsi olasılık, yani kesin böyle bir tahminim var diye söylemiyorum ama Türkiye'de çift haneli dolar rakamlarını görmemize sebep olabilir. Burada oyunu belki şu bozabilir: Çin evet bu işleri kontrol altında tuttuğunu zannediyor ama işte emlak piyasasında olay kontrolden çıkarsa, orası Çin'de 60 trilyon dolarlık bir varlık sahası. Yani dünyanın en kıymetli varlığı bu. Yani altından da, teknoloji şirketlerinden de daha büyük bir değere sahip. 60 trilyon dolar ve Çin halkının büyük yatırımları burada. Ve Çin merkezi yönetimlerinin eskiden beri, yani imparatorluklar devrinden beri en korktuğu şey bir halk ayaklanması. Ve bu tarihte defalarca görülmüş. Halk ayaklanmaları, köylü ayaklanmalarıyla yönetimler gitmiş, hanedanlar gitmiş, yerine başkaları gelmiş. Şimdi bu merkezi yönetim de bir halk ayaklanmasından korkar. Eğer düşündükleri bu aşağı indirme, ekonomiyi yavaşlatma, kasti olarak yavaşlatma konusu kontrolden çıkarsa, o zaman onlar da işte bu stimulus dediğimiz para basma, daha fazla para basma yöntemlerine geçebilirler ve dünyayı daha rahatlatmaya çalışabilirler. O yüzden önümüzde şunu görüyorum: bugün şu anki şartlar devam ederse ve hele de Amerika taper da yaparsa, o zaman bizim gibi ülkeler için sorun, dolar sorunu özellikle büyür. Bütün dünya için de büyür. Dolar değer kazanır. Altına gelince altın cephesinde reel faizler önemli. Amerika'daki enflasyon doların değer bu dünya genelindeki kuvvetlenmesinden daha hızlı hareket edebilirse altın için avantaj olur. Çünkü reel faiz o zaman düşer, yani enflasyon arttığı için. Ve altın ve gümüş için o avantajlı bir alan açılabilir. Ama bunu çok yakından takip etmek lazım. Şu anda şöyle olur, böyle olur diyebileceğimiz bir öngörüde bulunamıyoruz. Çünkü çok fazla faktör var. Ama altın yatırımcısı bu 10 yıllık Amerikan reel faizini, yani enflasyon düşüldükten sonra kalan faizi iyi takip etmeli. Bu faiz düşerse altın yukarı gider. Tam tersi durumda da altın baskı altında kalır. Kripto paralar tarafına gelince, kripto paralarda çok olumlu bir gelişme oldu. 48 binlerdeydi zannediyorum. Kripto paralar klasik piyasaları, Amerikan teknoloji hisselerini takip etmemeye başladı. Yani eskiden paralel hareket ediyorlardı uzun süredir. Orada ne zaman yükseliş olursa Bitcoin de yükseliyordu. Düşüş olduğu zaman da aynı şekilde. Ama oralar düştüğü halde 48 bin, 50 bin oraları 53 bin biz hızlı bir şekilde yukarı doğru geçtik ve bu çok olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıktı. Fakat bu Çin'deki Evergrande olayı, işte bu yavaşlatma riski, doların artması, bunların hepsi hem altın için hem kripto paralar için bir risk. Fakat bu yavaş yavaş bir risk haline gelecek büyük bir ihtimal. Yani böyle birdenbire bir şok şeklinde değil de yavaş yavaş bir yavaşlama, yavaş yavaş doların artması önümüzdeki aylara yayılacak bir süreç gibi görünüyor. Yine bir başka risk kripto paralar için Amerika'daki regülasyonlar, yani kanuni düzenlemelerle Amerika bu sektöre ne yapmak istiyor? Burada nasıl bir kanun düzenleme çıkacak? Şimdi ETF onayı ile beraber çok olumlu bir hava esti, evet. Ve burada kurumsal yatırımcılar daha fazla buraya yatırım yapacaklar. Fakat Amerika'nın buradaki kanuni düzenlemelerle ne yapacağını görmemiz lazım. Burada her an ters bir şeyle, konuyla karşımıza çıkabilirler. Ben kendi tahminimi söylemeyeceğim. Bu 2019 yılında benim YouTube kanalımda Gerçek Ekonomi diye bir programımız vardı ve orada Bitcoin'in nasıl fiyat tahmininin yapılabileceğini, yöntemlerini ben anlatmıştım. Ve o yöntemlere göre herkes kendi tahminlerini oluşturabilir. Bu riskleri de işin içine katarak, yani oradaki potansiyellerle riskleri bir araya getirerek aşağı yukarı nereye varacağını, varabileceğini, potansiyelin ne olduğunu kendisi tahmin edebilir. Ama şöyle bir şey yapalım bu yayında. Citibank'ın, ünlü Amerika merkezli küresel bankanın resmi bir tahmini var Bitcoin için. 2021 Aralık sonunda 318 bin dolara kadar yükselebileceğine dair bir teknik analizi var. Bunu paylaşmakla yetinelim. Böyle bir resmi tahmin var ve hala daha da bunu değiştirmediler diye biliyorum takip ettiğim kadarıyla. Ve umarım o noktalara ulaşır diyelim. Ve bir nokta daha var özellikle vurgulamak istediğim.
Çok iddialı bir rakam.
Evet. Evet, tahmin iddialı. Aslında genelde piyasada şu anda beklenti 100 bin dolara ulaşması yönünde. Ama bakın bu benim beklentim değil, piyasanın genel beklentisi 100 bin dolar. 150-200 diyenler de var. Citibank bayağı iddialı böyle 318 bin dolar diye. 300 bin dolar diyelim biz ona yuvarlak. Böyle bir tahmin yaptı. Bunun daha yükseklerini de yapanlar oldu. Fakat onlar daha sonra tahminlerini değiştirdiler ama Citibank değiştirmedi bu tahminini. Son vurgulamak istediğim nokta da şu, sadece kripto paralarda değil, demin nasıl yatırımın ABC'si diye vurguladıysak, saklama da önemli bir problem bütün yatırımlar için. Yani altın, gümüş, mevduat, hiçbir zaman yatırımlarınızı, hayatınızı, geleceğinizi bağladığınız, işte bu benim emekliliğimi sağlayacak veya bu olduğu zaman işte çocuğumu okutacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye planlar kurduğunuz, büyük ümitler bağladığınız yatırımlarınızı tek bir noktada asla saklamayın. Yani tek bir borsa, tek bir banka, tek bir cüzdan Bugün kripto paralarda çok yaygın bir şekilde halen şunu görüyoruz. İnsanların uygulamaları var işte borsalara bağlı olarak. Hepsini o borsaya koyunca o uygulamadan pat diye kârdalar mı, zarardalar mı çok kolay bir şekilde görebiliyorlar. Bunu ne kadar anlatsam da hala böyle yapıyorlar. Bu çok yanlış bir tutum. Her an bu borsalarda en güvenilir olanında bile işte en büyüğü nedir? Amerika'daki bugün teknoloji borsasında Nasdaq'ta işlem görecek kadar Amerikan devleti tarafından kabul edilmiş işte Coinbase. Coinbase bile bir siber saldırılık canı vardır arkadaşlar. Yani bir siber saldırı olur ve biter. İşte ismini vermeyelim, Türkiye'de bile işte bir koca banka ne oldu? Saatlerce, günlerce ulaşılamadı. Bir siber saldırı yok dediler ama belki de var, bilmiyoruz. Ve bu bütün dünyada da görülebilen bir olay. Tek bir banka, tek bir borsa, tek bir cüzdan, soğuk ya da sıcak fark etmez, hepsinin kendine göre açıkları var. Bu işten sıyrılmanın tek yöntemi var, varlıklarınızı dağıtmak. Bu klasik piyasada da böyle, altın gümüşte de böyle. İşte bana hep sorarlar, altınımızı, gümüşümüzü nerede saklayalım? Nerede saklarsanız saklayın, tek bir yerde saklamayın. Yani evim güvenli diye evinize koyarsınız, evinize hırsız bir yer. İş yerim güvenli dersiniz, oraya girer. Bir bankanın kasasına koyarsınız, o bankaya bir şey olur. Tek bir yer yerine sağlam gördüğünüz en az 4-5 noktaya, hatta mümkünse daha fazla noktaya bölün. Bu mevduatlar için bile böyledir. Türkiye'de TMSF'nin işte web sayfasını açın bakın. Mevduatlar Türkiye'de ve devlet garantisi altındadır ama sadece kişisel mevduatlar, ticari mevduatlara garanti yoktur. Yani şirket hesaplarındaki mevduatlara garanti yoktur. Kişisel, bireysel hesaplara 150 bin TL'ye kadar garanti vardır, sigorta vardır. Siz mesela atıyorum 600 bin TL, Allah daha çok versin, mevduatınız var. Bunu da gittiniz tek bir bankaya koydunuz. Allah korusun bir şey oldu. 150 bin TL'nizi geri alabiliyorsunuz. O da tabii belli bir süreden sonra bu oluyor. Geri kalanın üzerine soğuk su içiyorsunuz. Ama 4 bankaya bunu 150-150-150 bölseydiniz 600 bini de garanti altında olacaktı bakın. Kripto paralarda bu özellikle böyle. Asla tek bir cüzdan, tek bir borsa vesaire kullanmayın. Bunu bölerek, yayarak kullanın. Ve evet burada büyük bir potansiyel var ama her zaman riskler de var. Bu all in tabir edilen her şeyimle işte her şeyimi satarak veya portföyümün tamamıyla giriyorum gibi bir yaklaşım yatırımın ABC'si yine doğru olmaz. İşte sepet yapmak lazım, çeşitli varlıklar arasında bölmek lazım ve her zaman risk aldığınıza göre bir miktar da nakit kenarda tutmak lazım. Ki bir beklemediğiniz düşüş olursa dipten girmek veya pozisyon küçültüp daha da nakit pozisyonunuzu arttırmak açısından bunlar temel taktikler. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Lütfen ama lütfen özellikle rica ediyorum bu konuya kumar, bahis gibi yaklaşmayın arkadaşlar. Bu çok ciddi, derinliği olan, çok emek sarf edilmesi gereken bir piyasa. Buna bu şekilde yaklaşabilirseniz, burada bir evet fırsat var ve bu fırsattan faydalanabilirsiniz. Ama işte kahvede oturalım, bir kafede buluşalım arkadaşlarla, şu coin şöyle mi yapar, bu coin böyle mi yapar diye kendi aramızda birbirimizi tüyo verelim. Bu iş böyle çok büyük ihtimalle hüsrana gider. Yani şanslıysanız kazanırsınız. Bu da yatırım olmaz, bu kumar olur. Lütfen dikkat edelim.
Evet. Erkan Bey, harika bir program oldu. Evet, birlikte piyasaları değerlendirdik. Ekonomiyle ilgili kafamızda bazı soru işaretleri vardı. Onun cevaplarını bulduk sayenizde. Aynı zamanda kripto paralar, altcoin'ler, NFT'ler hakkında gerçekten oldukça bilgilendirici, doyurucu bir sohbet oldu benim için. Eminim ki izleyenlerimiz için de öyle olacaktır. Ve uyarınız çok kıymetli. Evet, birikimleri tek sepette toplamamak gerekiyor. Tek cüzdanda toplamamak gerekiyor. Özellikle mevduatlarla ilgili yaptığınız uyarı oldukça kıymetli. Onun tekrar altını çizelim. Bizi izleyenler lütfen buna dikkat etsinler. Ben teşekkür ediyorum tekrar katılımınız için.
Ben de harika sorularınız için çok teşekkür ediyorum. Sizinle görüşmek her zaman benim için çok büyük zevk. İnşallah yeni toplantılarda tekrar konuşuruz, görüşürüz.
Çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.
Evet arkadaşlar, röportajı dinledik. Bu
röportaj geçen hafta salı günü gerçekleştirilmişti ve dolar 9.30'du. Röportajda belirtmiştim, hem dünyada hem Türkiye'deki gelişmeler Türkiye'de doların çift haneli doğru gitme olasılığını arttırıyor diye. Tabii Perşembe günü ondan sonra Merkez Bankası'nın birçok ekonomist tarafından sürpriz olarak değerlendirilen 200 bas puanlık faiz indirimi geldi. Dünyada genelde faiz arttırımı yapılırken bizde faiz indirimi gelince dolar bu sefer 9.60'a yükseldi ve programda benim ifade ettiğim o çift hanelere doğru bir adım daha atılmış oldu. Şimdi bu kaydı yaparken de şu haberler geldi. İşte Sayın Cumhurbaşkanı 10 büyük ülke, bunların arasında işte Amerika var, Almanya var, Fransa var, yanılmıyorsam Hollanda var. Bunların elçilerinin, büyük elçilerinin Türkiye'den gönderilmesi konusunda bir talimat verdiğini açıkladı ki karşılıklılık ilkesi bakımından Türkiye'de de Türkiye'nin büyük elçilerinin de o ülkelerden gönderilmesi ve diplomatik ilişkilerin en alt düzeye indirilmesi durumu söz konusu olur böyle bir sonuçta. Ve tabii bu pazartesi günü piyasalar açıldığı zaman ya da pazar akşamı Uzak Asya'da piyasalar açıldığı zaman yine Türk lirasının zarar görmesine sebep olabilir. Bir yandan da işte böyle skandal iddiaları yine gündemde. İşte çeşitli video kayıtlarının vesaire ortaya çıkacağına dair spekülasyonlar var. Bunların hepsi tabii bu çift hane konusuna doları adım adım ve açıkçası benim beklediğimden de daha hızlı bir şekilde yaklaştırıyor. Çift haneler görülmesi olasılığı her gün artıyor. Bu çift haneler görülürse ondan sonra tekrar durumu ele almamız gerekecek. Yani Amerika'daki işte taper olacak mı veya Türkiye'nin diplomatik ilişkileri nasıl bir şekil alacak? Şimdi bunlar sadece haber boyutunda, henüz bir elçinin kovulduğuna dair bir haber, bir iddia dışında gelmedi. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Çift haneler olursa buradan bir dönüş olabilir mi konusunu değerlendireceğiz ve o zamanki şartlarda bunu tekrar ele alacağız. Ama şimdilik programın ardından da gelen haberler çift haneye doğru gidiş olasılığını daha da pekiştirdi. Tabii ki bu bir ihtimal ve yatırım tavsiyesi kesinlikle değil. Lütfen kendi araştırmalarınızı bu konuda yapın. Başka analistleri de mutlaka dinleyin. Bir yandan sağlık önlemlerine de dikkat etmeye lütfen devam edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.